صحبي أجمعين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Kardeşler, bu yaptığımız derslerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komutanlık yönünü öğrenmeye çalışıyorduk. Özellikle şimdi savaşlara girmiştik. Bu savaşlardan ne gibi dersler alınır? Aleyhisselatü vesselamın komutanlık yönünü özellikle savaşlarda öğrenmeye çalışıyorduk. Bir önceki derste Uhud savaşını işlemiştim. Uhud savaşında ki Aleyhisselatü vesselamın komutanlık yönü, hani Müslümanlar önce zafere ulaşırken sonradan hezimete dönüşmesi, bunun sebebi de tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın okçuları bir tepeye yerleştirip o okçuların yerlerini terk etmesi sebebiyle, yani yeri geliyor belki bazı mücahitlerin yapmış olduğu hatalar zafere doğru giden bir ordunun hezimete uğramasına sebebiyet verebiliyor. Bu da gösteriyor ki itaat çok önemli bir şey. Komutana, yani komutanın sözünü dinlemek, ona itaat etmek gerçekten çok önemli bir şey, ehemmiyetli bir şey ve isyan yeri gelir belki Allah-u Teala o isyanın günahı sebebiyle Müslümanlara felaketler gönderebilir, hezimetler yaşatabilir. O savaşı da böyleydi ve o ciddi hata sebebiyle de ashab-ı kiramdan, o değerli sahabeden 70 kişi şehit oldu, 70 kişi yaralandı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu savaşta yaralanmıştı. Ve ölümden dönmüştü yani aleyhissalatü vesselam. Gerçekten ciddi bir sıkıntı olmuştu. Tabi bu ders ashab-ı kirama çok önemli bir ders olmuştu. Bir daha hani böyle bir hataya düşmeme noktasında önemli bir ders olmuştu. Ve tabi aleyhissalatü vesselam bu hezimeti daha sonra yine muazzam olan, güzel olan komutanlık yönüyle, yani hezimeti bir nevi yine zafere çevirmişti. Yani aslında bu savaş yine zafer sayılıyor. Çünkü gerçekten hezimet tam anlamıyla olmuş olsaydı Müslümanların köklerini orada kazanlardı. Çünkü birincisi Müslümanlar müşriklerin dörtte biri kadar adetleri var. Yani onların dört katı, 3000 kişi müşrikler, Müslümanların sayısı 650 kişi. Normalde o sayıyla tecizat olarak da tabii yüksek tecizatları var. Artı şehitler düşmüş, yaralılar düşmüş. Zaten dağılmalar olmuş ordu arasında. Ve işte yani eğer ki tabi Allah'ın fazlından sonra aleyhissalatü vesselam güzel hikmetli davranışları olmasaydı İslam ordusu orada tamamıyla biterdi yani. Uhud'un eteklerinde tamamıyla biterdi. İşte müşriklerin alel acele, yani savaş bittikten sonra hemen kendi ölülerini toparlayıp yola çıkmaları, hiç orada beklememeleri ve Medine'ye saldırmamaları aslında bu Müslümanların şeyini gösteriyor, zafere ulaştıklarını gösteriyor. Çünkü Müslümanlar hezimete uğramamıştı tam anlamıyla. Müslümanların ileri gelenleri yaşıyordu. Hani Ebu Sufyan gelip seslendiği zaman, işte Müslümanlar daha eteklerine çekildikleri vakit Ebu Sufyan gelip seslendi ve dedi ki اَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ Muhammed aranızda duruyor mu? Allah için dedi, cevap verin. Aranızda Muhammed yaşıyor mu? Aleyhisselatü vesselam işaret etti, sakın cevap vermeyin. Sonra İbn-i Kuhafe var mı? Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kastediyor. Aranızda yaşıyor mu, var mı? Aleyhisselatü vesselam susun dedi, cevap vermeyin dedi. Sonra İbn-i Hattab var mı dedi, Ömer radıyallahu anh'ı kastediyor. Aleyhisselatü vesselam cevap vermeyin, işaret etti dedi. Böyle yapınca bu sefer bunlar demek ki öldürüldüler. Bunlar yaşamış olsalardı cevap verirlerdi. Deyince bu sefer Ömer radıyallahu anh dayanamadı. Ve Allah seni kahretsin ey Allah düşmanı. Bunlar hepsi yaşıyor. Ve Allah seni kahretsin, bunların hepsi yani hayattadır dedi. Buna mukabil bu sefer Ulu Hubel dedi. Hubel yüce olsun. Bu sefer Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi, cevap verin dedi. Ya Resulullah ne diyelim dedi. Dediler, dedi ki aleyhissalatü vesselam Allahu a'la ve ecel deyin dedi. Allah daha yücedir, daha azizdir deyin dedi, daha büyüktür. Ebu Süfyan dedi ki bizim Üzzamız var ama sizin Üzzanız yok. Putuyla, putlarıyla övünüyor. Aleyhisselatü Vesselam dedi cevap verin. Ya Resulullah ne cevap verin dedi, dediler. Dedi ki Allahu Mevlana ve la Mevla lekum deyin. Allah bizim Mevlamızdır, dostumuzdur ama sizin Mevlanız yok. Siz putlarla övünürken biz Allah'la övünürüz. Celle Celaluhu. Evet, sonra Ebu Süfyan dedi ki Yevmu Bedrin Yevmun bi yevmi Bedir vel harbu sicel. O Bedir'de kaybettik ama bugün Uhud'da kazandık. İşte ve savaş böyledir, dönüşümlüdür. Yani bir yenilirsin, bir yenersin. Ve tabi bazı müsleler göreceksiniz. Yani bazen burunları, sağları, solları kesilmiş, karınları deşilmiş. Ben bunu emretmedim. Ve bu beni de kötü yapıyor. Yani bundan da hoşnut değilim. Dedi. Ömer de radıyallahu anh dedi ki hayır dedi. Hayır. La sevaun katlana. Tabi bunlar la seva. Bunlar eşit değiller dedi. Katlana fil cenneti ve katlakum finnar. Bizim ölülerimiz cennette. Sizin ölüleriniz cehennemde olacak. Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın ona cevap vermeyin demesi normalde kibirli bir şekilde gelip seslenmesi sebebiyle. Kibirli bir şekilde aranızda Muhammed var mı? Yani onu artık öldürdük gibi. O yüzden cevap vermeyin dedi. Bu öfkeyle, şeyle öfkesiyle, kibriyle daha fazla yani kibirlenmesin. Bir insan çok kibirlendiği zaman onunla konuşmasan aslında kibrini söndürmüş oluyorsun yani. O ona bir hakarettir yani cevap vermediğin zaman. İşte aranızda Ebu Bekir, Ömer var mı diye özellikle yani Ebu Bekir ve Ömer'i tabi şey yapması, zikretmesi bu da gösteriyor ki müşriklerin gözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta ondan sonra Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhümenin ehemmiyeti çok büyüktü onların gözünde. Yani çünkü İslam'ı taşıyan başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Arkasından bunun bayraktarlığını yapan Ebu Bekir ve Ömer'dir. Bunu çok iyi biliyorlardı yani bu işi bunlar yürütüyorlar. Bunların çok büyük etkisi var, rolü var yani. Hani genelde bir davada bir şeyde genelde önder olur, bir de önderin yanında önemli şahsiyetler olur. Davayı beraber yürütürler yani sadece önder meselesi değildir. Onlar da bunu çok iyi biliyorlardı. O yüzden özellikle bu iki şahsiyeti de zikrettiler. Çünkü bunlar da ölecek olursa tamam artık bunlar başsız kalır diye zannediyorlardı. Ama bunlar hayattaysa bunlar kolay kolay yıkılmaz yani. Birinden sonra diğeri bu işi götürür şeklinde öyle biliyorlardı. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın hikmeti de var. Yani işte yaşıyor mu, Muhammed yaşıyor mu sorusu bir nevi aslında tuzaktır yani. Hani sizin lideriniz yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Liderin yaşamasını haber vermek demek belki de onları daha da ne yapacak? Bir daha saldırmalara yoğunluk vermelerine özellikle de Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme noktasında çok böyle daha fazla saldırgan olmalarının da sebebiyet verebilir. Komutanın yani selamete açısından yani selamete ulaşması açısından da komutanın yerinin bildirilmemesi, şu anda yaşıyor mu, ölü mü, nerededir, ne yapıyor falan diye bilgiler verilmemesi bu önemlidir. Bunu da Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Yani bir nevi komutanlar, ileri gelenler bunların korunması, bunların emniyetinin alınması bu önemlidir. Düşmanın bunları tanımaması, bilmemesi, nerede, ne yapıyorlar, durumları nedir, böyle bir durumda yaşıyorlar mı, öldüler mi falan bilmemeleri bu da nedir? Bir siyasettir. Aleyhisselatü Vesselam aslında bu siyaseti de öğretiyor. Tabii çok kibirli olup da üç şahsiyeti zikrettikten sonra artık Ömer Radın'ın artık dayanamayınca Aleyhisselatü Vesselam artık normal onunla konuşulmasını izin vermiştir yani. Kibri yani bir nevi kırıldıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam onunla konuşulmasına izin vermiştir. Artı şu mesajı da vermiştir. Yani biz korkak değiliz. Tamamıyla susup kendimizi gizleyip bir korkaklığımız yok. Bilakis Allah'ın izniyle biz cesuruz. Bizim komutanımızın da yani yaşadığını da haber veririz. Ve eğer savaşacak olursanız da emrekseniz de buyurun gelin daha halen biz buradayız. Halen yaşıyoruz, halen bizde savaşacak. Allah'ın izniyle gücümüz var. Yani daha işte kırpan gözümüz var diye Aleyhisselatü Vesselam bu mesajı da veriyordu yani. Biz Müslümanlar yani cesuruz. Biz Müslümanlar sizin gibi değiliz. Bir anda bizim komutanımız öldü diye ve tabi hani zor duruma düştü diye savaş bitti falan diye bir şey yok. Biz hepimiz komutanız, hepimiz savaşçıyız. Aramızda hiç kimse kalmayana kadar bu savaş devam edecektir diye o mesajı da verdi. Müslümanların cesaretini gösterdi. Hem Müslümanlara cesaret verdi hem de müşriklere de Müslümanların cesaretini de aleyhissalatü vesselam göstermiş oldu. Ve özellikle de hani Müslüman yenilmiş olsa da kesinlikle zillete düşmemeli, kendisini böyle zayıf görmemeli, küçümsememeli. Karşıdakiler kendi işte belki ilahlarıyla övünürler, uçaklarıyla övünürler, silahlarıyla, adamlarıyla övünürler. Ama bizim övüneceğimiz çok daha büyük bir zat var, o da Rabbul Alemin. Biz onunla övünürüz. Varsınlar onlar işte güçleriyle övünsünler, komutanlarıyla övünsünler, işte sahte ilahlarıyla övünsünler, dünyalarıyla övünsünler. Biz de Rabbul Alemin ile, dinimiz ile övünelim. Neticede Müslüman için bir zaferdir. Şehitlerin düşmesi bir kayıp değildir. Allah'ın izniyle bunlar nedir? Zaferdir. Şehitlerin ölümünden sonra nice mücahitler türeyecektir. Nice Müslümanlar olacaktır. Kafirlerin arasından İslam'a girenler olacaktır. Çünkü bu hak bir dindir. Ve şehitler arkasından yüzlerce şehit olacak adayı da getirirler. Evet, ve İslam her zaman da hakimdir. Her zaman yücedir. Küfür her zaman yok olmaya mahkumdur, zelildir. Evet. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu savaş yani bittikten sonra ve müşrikler çekip gittikten sonra aleyhissalatü vesselam yine hani savaşlarda çok dikkat etmesiyle bilinir aleyhissalatü vesselam. Tedbir, son derece tedbir almasıyla bilinir. Hemen Hazreti Ali'yi gönderiyor peşlerinde. Git ve bak diyor. Bunlar ne yaptılar, ne ettiler? Bunlar yola çıkarken bir gözle neye bindiler? Develere mi bindiler yoksa atlara mı bindiler? Ona göre bana acil bir şekilde cevap ver dedi. Arkalarından Hazreti Ali'yi gönderdi. Hazreti Ali de tabii onlara yaklaştı, durumlarına baktı. Ve annecene gelip aleyhissalatü vesselam'a haber verdi. Dedi ki ya Resulullah bunlar develerine bindiler. Yüklendiler, develerine bindiler ve Mekke'ye doğru yola çıktılar. Aleyhissalatü vesselam o zaman tamam. Manası savaşmayacaklar, saldırmayacaklar. Eğer ki bunlar atlara binmiş olsaydı demek ki saldırmayı düşünüyorlar, bir daha saldıracaklar. Ama develere bindilerse manası bunlar artık yola çıktılar. Savaş diye niyetleri yok. Ondan o şekilde anladı aleyhissalatü vesselam ve dedi ki gelin ölülerimizi toplayalım, bunları artık şey yapalım, defnedelim, yaralarımıza bakalım ve Müslümanlar iniyorlar dağdan ve yaraları falan toplamaya başlıyorlar, bunlara müdahale ediyorlar. Şehitleri de tabi gömmeye başlıyorlar. Gömerken de iki kişiyi ve üç kişiyi bir çukura gömüyorlar. Bu caiz. Asla şehit olduğu zaman her birine ayrı ayrı kabir kazmak zor olacağından dolayı 2, 3, 4 kişiyi, 5 kişiyi gerekirse hani bir kabirde şey yapabilirsin. Çok olduğu zaman şehitler gömebilirsin. Gömdüğü zaman da en faziletliyi öne alırdı aleyhissalatü vesselam. Daha az fazileti olanı da arkasına alırdı. Hani normalde sünnettir, lahid yapılır şu şekilde, la şeklinde. Ön tarafa en faziletli kişiyi, arka tarafına öbürünü koyarsın. Eğer bunu yapmaz, durumu zorsa yapamazsan o zaman normal kabir de kazayabilirsin. Yine ön tarafa, kıbleye doğru en faziletli kişiyi koyarsın. Peygamber aleyhissalatü vesselam en faziletli kişiyi de Kur'an-ı Kerim'den en çok kim ezberi var diye soraraktan tespit ediyordu. Hani iki kişi, üç kişi gömecekse bunların arasında en çok Kur'an ezberi olan kimdi? Ya Resulullah falan. Onu öne getirin diyordu. Bu da gösterir ki sahabe-i kiram döneminde Kur'an ezberi demek en çok alim olmak demek, en faziletli insan demek, en abid olmak demek anlamına geliyordu. Ona çünkü gene de ümmidiler, okuma yazmaları yoktu, Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'i ezberlerken ahkamıyla beraber anlayarak, ahkamını öğrenerek ezberliyorlardı ve direkt hayatlarına da yani yansıtıyorlardı, yaşıyorlardı. O yüzden onlarda hafız demek yani dini en iyi bilen ve en iyi yaşayan anlamına geliyordu. Kur'an'dan işte Bakara suresi ile Ali İmran suresini biliyor. O bayağı bir Kur'an'dan bir şeyler biliyor, ahkam biliyor ve o nisbette de amelinde de o ayetlerin tesiri var. Yoksa bizim gibi hani öğrenelim, kültür edinelim, ilmimiz çoğalsın, hayatımıza yansımasın, maalesef bizim hayatımıza yansıması daha zayıf, daha az. Sahabe-i kiram öyle değil yani. O yüzden bu Kur'an-ı Kerim'den kim daha çok almışsa onu öne geçiriyordu aleyhissalatü vesselam. Velhasıl yaralar falan tedavi edilmeye başlandıktan sonra ve işte ölüler de defnedildikten sonra Medine'ye geri döndüler. Medine'ye döndükten sonra aleyhissalatü vesselam o gece uzun uzun düşündü ve dedi ki müşrikler çok ciddi bir hataya düştüler. Ve bunlar aslında savaşı kazanmışken bir daha hani daha doğrusu Medine'ye saldırıp İslam'ın işte kalesini tamamıyla yıkmaları gerekiyordu. Akıllı olmuş olsalardı fakat bundan gafil oldular. Tam da demek ki cesaret edemediler fakat bunlar yolda bir daha şey yapabilirler, bu hatalarını öğrenip tedarik edebilirler. Bir daha toparlanıp gelip saldırabilirler Medine'ye. Ve gerçekten de aleyhissalatü vesselam düşündüğü gibi de oldu. Ebu Sufyan yoldayken o da bayağı bir düşünüyor ve diyor ki aslında biz savaşı kazanmışken niye Medine'ye saldırmadık? Alel acele biz geri döndük, çok ciddi bir hata yaptık. Hatta bazıları ona itiraz ediyorlar, yani biz niye böyle yaptık? Korkaraktan kaçıyormuşuz gibi falan filan. En son işte karar veriyor, diyor ki hayır diyor, gelin diyor geri dönelim Medine'ye saldıralım ve onların köklerini kazıyalım, tamamıyla öldürelim, yok edelim. Artık bu dertten kurtulalım diye toparlanıyorlar. Bu sefer Medine'ye doğru yola çıkıyorlar. Aleyhisselatü vesselam da sabah olduğu zaman Bilal-i Habeşe'ye emrediyor, diyor ki git seslen diyor, dün savaşa katılan kim varsa hemen hazırlık yapsın ve savaşa çıkacağız. El-harbu cami'a, savaş toplayıcıdır, toplanın anlamında, toplanın biz savaşa çıkacağız. Ve haber ver de ki sadece dün Bedir Uhud savaşına gelen kimseler sadece gelecek, diğerleri gelmeyecek. Bu savaşa katılmayanlar gelmeyecekler. Yani münafıklar, işte savaştan geri kalanlar buna katılmayacaklar. Tabi haber verilince sahabe-i kirama, sahabe-i kiramdan hiçbir itiraz gelmedi. Halbuki yaralanmışlar, bitkin düşmüşler, daha dün olmuş o büyük felaketler, ölüler var, yaralılar var, bunların acısı var. Hiç kimse itiraz etmeden bir daha hemen hızlı bir şekilde hazırlığa giriyorlar. Aleyhisselatü vesselam haydi deyince de bunlar hemen yola çıkıyorlar hiç gecikmeden. Ve hatta yaralı olan kimseleri bile savaşa götürüyorlar. Yaralılarını da iki omuzun arasını alaraktan sahabe-i kiram onları götürüyorlar. Düşünün, böyle bir teslimiyet gösteriyorlar ve yola çıkıyorlar. Hamraul Esed denen yere kadar geliyorlar, müşriklere çok yakın olan bir bölge. Tabi aleyhisselatü vesselam sürekli müşriklerin haberlerini de araştırıyor. Nereye kadar vardılar, ne yaptılar? Geri dönüş haberlerini de tabi aleyhisselatü vesselam alıyor. Ve Hamraul Esed denen yere kadar geliyor. Ve orada konaklıyor, orada duruyor. Savaş için bekliyor. Savaş hazırlıklarına falan giriyor. Ve gece olduğu zaman aleyhisselatü vesselam çokça ateş yakın diyor. 500 tane ateş yakın diyor. 500 adet ateş, yani büyük çapta olacak. Sahabe-i kiram artık odun falan topluyorlar, yanacak maddeleri topluyorlar ve yakıyorlar. Tabi uzaktan göründüğü vakit yani bayağı bir parlak büyük bir ateş, yani yani bir sürü ateşler yanmış. Bu da ordunun çok olduğunu, işte büyük olduğunu yani gösteriyor uzaktan. Halbuki ordu 650 kişi, hani şehitler falan var, yaralılar falan var. Yani Allah bilir belki de 500 falanlara düşmüş, 500 küsur. Yani aslında çok bir adet yok ama müşriklerin gözünde tabi büyük bir adet olarak uzaktan görünmeye başladı. Bu da bir taktik. Müslümanların yani adedini çok göstermek. Hani savaş hiledir. Başlı başına yani hiledir. Bu taktiği kullanma. Aleyhisselatü vesselam bu taktiği kullanıyor. Ve Allah'ın hikmeti orada işte Resulullah aleyhisselatü vesselam dururken müşriklerden bir tanesi Müslüman oluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam da diyor ki müşrikler senin Müslüman olduğunu biliyorlar mı? Hayır ya Resulullah diyor. O zaman git diyor Ebu Sufyan'ı diyor korkut diyor. Bu savaştan vazgeçir diyor. Bu da bir taktik. Ayrı bir taktiktir. Ve o gidip işte müşriklerin arasına giriyor. Onu müşrik olarak zannediyorlar. Ebu Sufyan'ın yanına gidince işte ben Medine taraflarından geldim diyor. Hayırdır diyor, Muhammed'i falan gördün mü diyor. Ne durumdalar? Evet gördüm diyor. Durumlarına baktım diyor. Ne durumdalar? Vallahi işte büyük bir orduyla gelmişler. Bayağı büyük bir hazırlık yapmışlar. Ve size tavsiyem siz en iyisi geri dönün. Bunu bunlara karşı sakın sakın savaşmayın. Yoksa sizi bertaraf edecekler. Acayip böyle cesaretlenmişler. Birbirlerini yiyecek gibiler yani böyle. Parmaklarını falan ısırıyorlar öfkeden yani sizi mahvedecekler. Size tavsiyem sakın sakın böyle bir riske düşmeyin, kendinizi böyle bir hataya düşürmeyin. Deyince tabi Ebu Sufyan'ın azmini kırıyor. Müşriklerin azmi kırılıyor ve Ebu Sufyan'ın tabi gelen giden işte kervanlarla da tabi şeyler, haberler falan almaya çalışıyor. Ve Ebu Sufyan bir kervanla giden bir kervanla haber gönderiyor. İşte gidin diyor, Muhammed'i korkutun diyor. İşte büyük bir hazırlık yapmış, size gelip sizi hepinizin kökünü kazıyacak falan diye böyle bir haber götürün falan diye şey yapıyor, emrediyor. Onlara kuru üzüm vereceğini davet ediyor. Ve ondan sonra orduya diyor ki hemen toparlanın, yalla geri dönüyoruz. Hemen toparlanıyorlar ve korkmuş bir şekilde, acele bir şekilde Mekke'ye doğru topuklamaya başlıyorlar. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş alanında 3 gün bekliyor. Ve onların da tabi haberlerini alıyor. Bunlar işte Mekke'ye yola çıktıklarını öğrendikten sonra 3 günden sonra emrediyor aleyhissalatü vesselam ve ne yapıyorlar? Geri dönüyorlar. Tabi geri döndükten sonra Allah-u Teala ayet indiriyor. Bu sahabenin özellikle teslimiyetiyle ilgili, bu güzel davranışlarıyla ilgili. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ. Kendilerine yaralar isabet ettikten sonra o Allah'a ve Resulüne icabet edenler. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ. Onlardan muhsin olanlar, yani güzel davrananlar ve müttaki olanlara çok büyük ecir vardır. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ. Onlara insanlar dediler ki, sizin için insanlar yani müşrikler büyük bir kuvvet hazırlamışlar ve sizi yok etmek için yola çıkmışlar. Tabi yani haber getirirken dediler ki müşrikler başka kuvvetler de getirdiler. Onlara ek kuvvetler destek geldi ve büyük bir sayıyla sizin üzerinize geliyorlar şeklinde haber getirdiler. Tabi Müslümanlar bu haberi duydukları zaman korkmadılar. Hasbunallah ve ni'mel vekil dediler. Allah bize yeterlidir ve o ne güzel vekildir dediler. O yüzden ayet indirince Allah-u Teala dedi ki işte onlara korkun fakşevhum diye haber getirdikleri zaman fezadehum imanen ve kalu hasbunallah ve ni'mel vekil. Bu onların imanlarını arttırdı ve hasbunallah, Allah bizlere kafidir, yeterlidir, o ne güzel vekildir dediler. Fenkalabu bi ni'metin min Allahi ve fadlin lem yemsesum su'un ve ittaba'u ridvanallah. Onlara hiçbir kötülük, zarar değmemiş bir şekilde Allah'ın rızasını işte isteyerekten geri döndüler diyor. Allah'ın nimetiyle yani safa sağlam geri döndüler. Vallahu zu fadlin azim. Allahu Teala çok büyük fazilet sahibidir. İnnemâ zâlikumu şeytanu yukhavvifu evliyâ. Ey Müslümanlar, bu şeytanın korkutmasıdır. Hani büyük bir sayıyla geliyorlar, sizi öldürecekler, kökünüzü kazıyacaklar, şunu yapacaklar, bunu edecekler. Bilin ki bu gibi korkutmalar tamamıyla şeytanın korkutmalarıdır. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer müminseniz sakın sakın onlardan korkmayın, benden korkun diyor Allah-u Teala. Bu ayetinde de Allah-u Teala Müslümanlara sakın sakın yani artık kafirlerden, müşriklerden korkmayın. Onların bu adetleri, bu sayıları, bu büyük kuvvetleri tamamıyla düşmanın korkutması anlamına gelir. Onların adedine bakaraktan korkmayın. Onların uçaklarına, hani bir nevi silahlarına, tanklarına, hani Rusya dikkatliyseniz mesela günümüze indirgeyecek olursak, Rusya Müslümanları aslında korkutmak için arada bir görüntü atıyor. Dikkatliyseniz sürekli görüntüler atmaya başladılar bu son dönemde. İşte bu görüntülerde işte mücahitlerin araçlarını çok iyi tespit edebiliyorlar. İşte onların hareketlerini çok iyi görebiliyorlar. Sonra nokta atışı yapıyorlar. Neredeyse kaçırmıyor. Nokta atışı yapıyorlar. Sonra işte bu savaş bittikten sonra da Müslümanların ölülerini falan gösteriyorlar. Patlamış olan araçları falan gösteriyorlar. Yok olmuş olan, yıkılmış olan binaları gösteriyorlar. Yani bakın bizim böyle gücümüz var, bizim böyle kuvvetimiz var, biz böyle yok ederiz. Nokta atışı yaparız. Kimse önümüzde duramaz diye aslında bir Birincisi kendi askerlerine maneviyat vermeye çalışıyorlar. Gerek Rus askerlerine gerek diğer müşrik kafir Nusayri askerlere cesaret vermeye çalışıyorlar. Ta ki sebat gösterebilsinler, çünkü sebat gösteremiyorlar. İkincisi de Müslümanların, yani gerek mücahitlerin ve arkasında da halkların ve belki cihada katılacak olanların azmini kırmak, onları korkutmak, onların cesaretlerini yok etmek amacıyla yapıyorlar. Ama bu işte aslında şeytanın bir korkutmasıdır. Aslen bunlardan kesinlikle korkmamamız lazım. Tamamıyla bu nedir? Medya açısından yaptıkları bir savaştır. Eğer gerçekten böyle dedikleri gibi cesaretli olmuş olsalardı zaten çoktan savaşı bitirmişlerdi yani. Rusya gireli 4 sene mi oldu? Değil mi? 3-4 sene oldu. Aslında ilk birinci seneden çoktan bitirmiş olmaları gerekiyordu. Ve hatta hani onu bırakalım, Ramazan'da saldırıya geçtikleri zaman artık normalde bayramda İdlib'de yani İdlib'e ulaşacaklardı normalde, ama 1-2 köy, 3 köy ancak ilerleyebildiler. O da bir sürü kayıplar vererekten ve halen de daha ne olacaklarını onlar da bilmiyorlar. Yani belki Müslümanlar yine atak yaparlar. Başka yerlerden Allah'ın izniyle bunların azimlerini kırarlar. Ve hiç de belli olmaz, belki çok böyle zafer kazanırken, böyle görünürken bir anda da bunlar çökmeye başlayabilirler yani. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Eğer gerçekten dedikleri gibi olmuş olsaydı Afganistan'da kendilerini gösterirlerdi. 9 sene boyunca atmadıkları bomba bırakmadılar. Bütün kuvvetlerini yığdılar oraya. En sonunda hezimete uğramış bir şekilde oradan defolup gittiler. Allah'ın izniyle burada da Şam'da da inşallah burada onlar için mezar olacak. Onların tamamıyla yıkılmalarına inşallah sebebiyet verecek. Biiznillahü Teala. O yüzden bu şeytanın korkutmasıdır. فَلَا تَخَافُوهُمْ Sakın sakın onlardan korkmayın. وَخَافُونِ Ve sadece benden korkun. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Mümin iseniz. Yani mümin sadece Allah'tan korkar. Kafirlerden korkmaz. Çünkü gerçek korkulmaya layık olan Allah'tır. Celle Celaluhu, kafirler değildir. Çünkü kafirler bizim gibi acizdirler. Bizim gibi onlar da ölüyorlar, hastalanıyorlar, korkuyorlar, kaçıyorlar. Yani neticede beşerdirler ve Allah-u Teala'nın kabzesi içerisindeler. Allah-u Teala dilediği zaman bunları da toptan helak etmeye de kadirdir. Celle Celaluhu. Evet. Tabi bu Hamraul Esed'e kadar gelmesi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve gitmesi, yani hani bir daha savaşa çıkmasının bir takım hikmetleri var. Bu da onun güzel komutanlık yönünü gösteriyor. Birincisi, özellikle bu hani okçular oradan, o şeyden ayrıldılar, tepeden ayrıldılar. Ve Müslümanların hezimete uğramalarına sebebiyet verdiler. Aleyhisselatü Vesselam bunları kınamadı. Bunlara demedi, sizden adam olmaz, bunların hepsini cezalandıralım, siz adam değilsiniz, bunları kovun gitsin şeklinde böyle bir şey yapmadı. Bunlar beşerdir, evet bir hataya düşebilirler. Fakat bu hatayı bir daha telafi edebilirler. Normaldir, Müslüman hata yapabilir. Asker, mücahit hata yapabilir. Her hata yapanı atacak olursa mücahit artık kalmaz. Müslüman kalmaz. Kullu beni ademe hatta ve hayrul hatta innet tevabun. Her Ademoğlu hata yapandır. Ve hata yapanın en hayırlısı da nedir? Tövbe edenlerdir. Birincisi Aleyhisselatü Vesselam onlara o şeyi verdi yani. O maneviyatı verdi. Yani ey okçular, yani ayrılıp giden okçular ve hezimete sebep olan okçular, artık biz bittik. Bundan sonra zaten adam olmayız. Artık biz, yani bizim işimiz bitti. Artık biz en iyisi kenara çekilelim. Hiçbir savaşa katılmayalım ve hatta İslam'dan uzaklaşalım. Böyle bir şeytan onlara, yani böyle bir yerden yaklaşmasın diye onlara ne yaptı? Bir daha savaşa götürdü ki evet dün böyle bir hataya düştünüz. Aleykümselam ve rahmetullah. Şu anda fırsatınız, bir daha kendinizi gösterin, cesaretinizi, işte samimiyetinizi gösterin. Allah-u Teala bir daha size ne yaptı? Fırsat verdi. Artı Müslümanlar hani hezimete uğramışlardı, yani yenilmişlerdi, maneviyatları düşmüştü, ama bir daha savaşa çıkarmayla Müslümanların cesaretleri bir daha toparlandı, maneviyatları yükseldi. Biz hani bir daha savaşa hazırız şeklinde maneviyatlarını yükseltti. Artı cesaretleri çoğaldı. Artı kafirlere de işte hanin, işte Müslümanlar ayaktalar, dimdik ayaktalar, cesurlar, hazırlar. bunlar hezimete falan uğramış değiller diye o mesajı veriyordu. Artı bu bir imtihandır. Her bir imtihanda Müslüman yıkılacak olursa o zaman imtihanı kaybeder. Hayır, imtihanlar başına gelir, belalar, musibetler ağır da olsa yıkılmaman gerekiyor. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı hurma ağacına benzetiyor. Hurma ağacına benzetmesinin sebebi, hani hurma ağacı uzundur, ondan sonra böyle diktir, müstakimdir. Hani çok güzel sıfatları var mesela, hani sıfatlarını sayarken ulema, hatta yani baştan mesela şöyle anlatsam daha iyi anlaşılır. Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabenin toplu olduğu vakitte onlara diyor ki, size bir soru soracağım. Bir ağaç vardır ki diyor, bu ağaç mümine benzer. Güzel bir ağaçtır. Ve mümine benzer diyor. O hangi ağaçtır diyor. Tabi sahabe-i kiram aslında hemen diplerinde var hurma ağaçları. Ama nedense bazen insan en yakındaki ona şeyden böyle gafil olur. Bu sefer düşünmeye başladılar. Ya Resulullah, işte elma ağacıdır, yok işte armut ağacıdır, ya da işte kayısı ağacıdır, ya da ceviz ağacıdır, ya da işte ne bileyim değişik artık o bölgede bulunan, belki işte sahrada olan ağaçları saymaya başlıyorlar. Her seferinde Aleyhisselatü Vesselam hayır değil diyor. Abdullah bin Ömer'in de yaşı daha küçük orada. Hazreti Ömer'in oğlu ama çok zeki. Gerçekten yani çok faziletli bir sahabeydi. Aleyhisselatü Vesselam yanında yetişti, muhaddis oldu, büyük bir alim oldu hani sonradan. Daha onun da yaşı küçük, Allah alim, belki 13-14 yaşlarında mı? Benim aklıma geldi diyor, hurma ağacıdır. Ben söyleyecektim ama utandım diyor. Hani büyük adamlar var, sahabeler var, amcalar var, onların yanında hani ben söylesem hani ayıp olur falan, utanıyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hurma ağacıdır diyor. Daha sonra tabi Abdullah bin Ömer söylüyor babasına. Babası da, oğlum keşke söyleseydin diyor, hani böyle durumlarda sakın utanma diyor. Keşke söyleseydin diyor. En mühim, Aleyhisselatü Vesselam diyor hurma ağacıdır diyor. Tabi hurma ağacı demesinin sebepleri vardır. Alimler diyorlar ki hurma ağacının bir takım özellikleri var. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam mümini hurma ağacına benzetiyor. Nedir? Bir, hurma ağacı semere veren bir ağaçtır. Semeresi çok güzeldir. Onu saklayabiliyorsun. Hani bir sene, iki sene, üç sene saklayabiliyorsun. Ondan beslenebiliyorsun. Hem meyve, hem sebze, hem yani gıda, her türlü yönde yani bundan şey yapabiliyorsun, yiyebiliyorsun. Dolayısıyla mümin de böyle faydalıdır. Başkalarına fayda verendir. Hani şeysiz olan, yani semeresiz olan ağaçlar gibi değildir. Semeresi vardır. Hurma ağacı dimdiktir, düzdür. Müslüman da diktir, istikamet sahibidir. Yalanı dolanı olmaz. Düzgündür yani. Şeydir. Artı kesinlikle yaprağa düşmez. Sene boyunca kesinlikle yaprağa düşmez. Hani birçok ağacın yaprakları düşer. Kış geldiği zaman o ağacın yaprakları düşmez. Müslüman da işte haya sahibidir. Avretini açmaz. Her zaman namusuna, iffetine nedir? Sahiptir. Ölene kadar yani iffetine sahip olandır. Hurma ağacı içi dışından daha güzeldir. Dışı mesela hani yani biraz farklıdır, böyle nasıl diyeyim, çıkıntılı bilmem nedir. İçi falan çok daha güzeldir. Eskiden mesela hurma ağaçlarının böyle büyük işte kalın olduğu zaman keserler. Ondan sonra içini oyarlar, içinden leğen, meğen, işte kova, buna benzer şeyler yaparlar. İçine koyarlar, yiyecek, içecek, artık her türlü şey koyarlar. İçi falan dışından daha güzeldir. Yani bu da gösterir ki Müslümanın içi dışından daha güzeldir. Takvasıyla, Allah'a olan huşu, tevekkül vesaire dışından daha güzeldir. Normalde münafık dışını süsler ama içi haraptır. Ama Müslüman ise, Müslümanın içi dışından çok daha nedir? Temizdir, daha güzeldir. Vesaire, buna benzer özellikler var. Yani işte burada müminin hani artı, hani böyle bir ağaçtan ne kadar rüzgarlar esse de ağaç ne yapar? Bir böyle hani yüksek de olsa o ağaç, biraz sağa meyleder, sola meyleder, ondan sonra ne yapar? Durur. Müminin de başına felaketler, musibetler geldiği zaman biraz yalpalamaya başlar, yani normaldir belalarda. Ama ne yapar? Yine ubudiyetine devam eder. O belalar sebebiyle tamam, artık her şeyi bıraktım, bitti gitti artık falan, böyle bir şey düşmez. Hani bazıları var işte, çocuklarını falan kaybediyor, bakıyorsun bir yere kapanmış, artık dışarı çıkmıyor. ne bileyim hanımı yönünden bir imtihan yaşamıştır, artık o adam bitti yani. İşte ne bileyim savaşta yaralanmıştır, bir hata yapmıştır, artık bitti, savaşı mağaşı cihadı terk eder. Mümin böyle değildir yani, belalarda musibetlerde yine ne yapar? Biraz evet sallansa da yine yoluna devam eder, ubudiyetini bırakmaz. Sahabe-i kiram da işte onlara bunu öğretiyordu aleyhissalatü vesselam. Sakın hani bu hataları evet düşersiniz. Aslında bu hatalar sizlere çok büyük dersler öğretti. Allah-u Teala böyle takdir etmiştir. Olacak olan bir şey, önemli olan nedir? Bundan ders almak, bir daha bu hatalara düşmemek ve insan hata yapa yapa doğrusunu öğrenir. Tabii ki olacak, savaşlarda hatalar olacak, komutandan hata düşecek, askerden hata düşecek. Ve bu hatalar neticesinde bazıları şehit olacaklar, yaralanacaklar. Olabilir yani. Çünkü beşeriz. Ama önemli olan bu hatalara, aynı hatalara bir daha düşmemek, tövbe etmek, ders çıkarmak, kendimize çeki düzen vermek ve bitmemek, devam etmek, yola devam etmek. Gibi böyle önemli dersler var. Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu önemli komutanlık yönüyle bu dersleri ne yapıyordu? Onlara öğretiyordu. Bu kadarla inşallah iktifa edelim.